Saf Suresi 11. Sohbet 17 Mart 2019
Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah, es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah, es-salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Ve kul, Rabbi zidni ilmen ve fehmen, Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ma tevfiki illa billah.
Ve merhaba. Evet, Sat suresine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Son 1-2 haftadır Davud Aleyhisselam'la ilgili bilgileri anlatmıştık. Niye anlatıyoruz? Ondan bir bahsetmek istiyorum. Şimdi Sat suresinin bu ilk sayfasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'de, Mekke dönemindeki ilk tebliğinden bahsediyor. Fakat yalanlıyorlar, ciddi bir şekilde yalanlıyorlar. O sayfada 6 tane gruptan bahsediliyor. Nuh kavminden, Firavun'dan bahsediliyor. Dolayısıyla Musa aleyhisselamdan, Semud kavminden, Kavm-ı Lut, Lut kavminden, Eykeliler ki bu Şuayb aleyhisselam, onlar örnek veriliyor. Şimdi bu dikkatimizi çekti. Neydi bu anılan gruplar ve onlarla ilgili Resuller hep bir mücadelenin içerisinde, yani sıfırdan bir şey anlatmaya çalışıyorlar o topluma. Fakat 17. ayetle itibaren isbir, sabret ala ma yakulun, onların dediklerine sabret, veskur abdena davuda vel eyd, zikret, an, hatırla kimi, kuvvet sahibi Davud'u hatırla diyerek de bir şey anlatıyor peygamberimize. Burada sohbetten hemen arkadaşlar sordu, Davud aleyhisselam da böyle inanmayanlarla çok mu mücadele etti diye. Hayır. Davud aleyhisselamın o ilk sayfada bahsedilen topluluktan farkı, hazır inanmış bir topluma gelmesi. Yani peygamberler var. Şamuel peygamber deniyor, var. Onun üzerine geliyor. Talut inanan bir komutan. Onun üzerine geliyor. Hükümdarlığını kuvvetlendiriyor. Onunla beraber sonrasında varis olan oğlu Süleyman aleyhisselamla beraber de zirveye çıkıyor. Şimdi bu neden önemli? Peygamber Efendimiz ya muhatabı ilk bu Kur'an ayetlerinin. Mekke döneminde düşünün. Eziyet var, inanmamazlık var. Allah-u Teala bir sistemi anlatıyor ona. Şu anki mevcut durumu peygamberlerle anlatıyor. Önceki peygamberler de bak bunları yaşadı. Fakat Davud Aleyhisselam'dan bahsederek de Medine dönemine işaret ediyor. Yani bir anlamda yaşayacaklarını anlatıyor. Çünkü Mekke döneminde hiç savaş olmadı. Bunları konuşmuştuk. Medine döneminde bir toparlanma, hazır inanmış bir toplum var. Yani Musa bin Umayr'in Medine'deki çabalarıyla oluşmuş bir yapı var. Bu şeylerle de Akaba biatıyla falan da geliyorlar. O dönemde de Peygamber Efendimiz'e görüşüyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicret ettiğinde Medine'ye inanmış bir toplum var. Onlarla beraber mücadeleye girişiyor. İşte o dönem Davud aleyhisselamın dönemine daha uygun oluyor. Orada neler karşılaşacağını anlatıyor, şey de veriyor. Tabi bu Sad suresini Medine'de de okuyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bizim gibi unutma yok ki. Hem geleceğe karşı işaret var, hem de Medine döneminde de Allah'ın Resulü bu Sad suresindeki ayetler tabii ki kalbinde, hafızasında Kur'an-ı Kerim ona indi. Orada da Davud aleyhisselam'dan mesajları alıyor tabii ki. Burada şeye benzetebiliriz, hani ilginç geldi. Mesela bizim tarihimizden örnek verecek olursak, Yavuz Sultan Selim'in dönemine Davud Aleyhisselam'ın dönemi diyebiliriz. Değil mi? Bir yükseliş döneminin şeyi. Oğlu Kanuni Sultan Süleyman değil mi? O da Süleyman Aleyhisselam'a benzetebiliriz. Yani zirve. Gerçekten de öyle. Bu önümüzdeki şeylerde Allah nasip ederse bu surenin devamında da Süleyman Aleyhisselam'dan bahsedeceğiz. Müthiş bir mülk, tasarruf gücü. Hatta öyle ki bunu benden sonra başkasına verme diye duası var Süleyman Aleyhisselam. Bir arka sayfada geçiyor. Mesela çok Kur'an'ın, Kur'an-ı Kerim'in çok ilginç ayetlerinden birisi. Hatta şunu çağrıştırdı. Davut Aleyhisselam'dan işte biraz daha bahsedecektim. Onun adı bir geçiş olsun. Kılıcı şu an Türkiye'de. İstanbul'da Topkapı Sarayı'ndaki kutsal emanetler içerisinde. Nasıl geliyor Türkiye'ye? Ya bu Sultan Selim'in Mısır'ı fethetmesi, oradaki Memlüklülerin değil mi? Memlüklülerin elinde kutsal emanetler. Onları alarak Türkiye'ye getiriyor ve o kılıçta geliyor. O kılıçta da ilgili ilginç rivayetler var. Mesela bir okuyun. Yanında bir levhayla beraber geliyor Türkiye'ye. Hicretten sonra 800. yılda falan yazılmış. Kim ki o Davut Aleyhisselam'ın kılıcını elinde bulunduruyor, fetih ona nasip oluyor. Kendisinin kendi eliyle yaptığından bahsediliyor. Yani o levhada yazan şeylere göre, eğer internetteki bilgiler doğruysa, ahir zamanda da Mehdi'nin o kılıcı hakim olacağı, onun eline geçeceğiyle ilgili bir rivayet var. Zaten ben Davut Aleyhisselam'la ilgili işaretlere baktığımda Kur'an'da hep bu ahir zamandaki halife ve Mehdi ile ilgili bir işaretler görüyorum. O özellikle de iki ayette Davut Calut'u öldürdü. Biz birinin yaptıklarıyla diğerlerini def etmeseydik yeryüzü bozulur giderdi, fesada uğrardı ayeti bir. İkincisi de bu aşağıda geçen, biz onu halife kıldık arzda diye de bir ifade var. Orada da işaretler olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bunlar sadece tefekkürler. Süleyman Aleyhisselam da ondan sonraki dönemdeki şeyi temsil edebilir. Çünkü Kur'an'ın inanılmaz sırları var. Sadece hikaye anlatmıyor bize. Ya işte geçmişte böyle oldu demiyor. Geleceğe ait de birçok meseleler var. Onlara da ışık tutuyor. Ne kadar girersen içine, ne kadar tefekkür edersen, ne kadar yaşama gayretinde olursan, amel ehli olursan, Allah-u Teala da sana sultanla yardım ediyor. Her ilim kesbi değil, vehbi ilim de var. Yani vehbi ne demek? Allah-u Teala tarafından veren. Yani kesbi ilim, bir yere kadar sen kesbediyorsun. Yani kazanıyorsun. Davut Aleyhisselam'la ilgili geçen hafta söylemediğimiz ikinci şey de Davut Aleyhisselam'ın mührü var. Daha sonra Süleyman'ın mührü olarak da geçiyor. Bugün İsrail bayrağında olan yıldız, Davut yıldızı da deniyor ona. Süleyman yıldızı da deniyor. İsrailler genellikle Davut yıldızı demeyi tercih ediyorlar. İki tane üçgen değil mi? İç içe geçmiş. Bunlardan birisi arzı temsil ediyormuş, birisi semayı. Aşağıdan yukarı olan üçgen arzdan yukarı doğru değil mi? Öbürü de semadan aşağı doğru. İkisinin iç içinde olduğu bir hükümranlık. Hatırlıyorsanız bu Saf suresinin yan tarafında semavat ve arz 10. ayette em lehum mülkü semavatu vel ardu ve ma beynehuma ve beynehuma, işte orayı açıklarken ne demiştik? Bir semanın mülkü, bir de arzın mülkü ve arasındakilerin mülkü. İşte ne diyor onun sonrakisindeki ayette? Bunların idaresini almak için vasıtalarla yükselsinler. İşte burada ne ordular hezimete uğramış, her türlü hizipten derken, bir de 9. ayette güçlü ve her şeyin ihtiyacını karşılayan Rabbinin rahmet hazineleri onun yanında mı derken de, hatırlayın o sohbeti, hatırlayın, bundan çok bahsetmiştik. O alana hakim olan da yeryüzünde bir hakimiyet sağlıyor. Şimdi Davut Aleyhisselam da Süleyman Aleyhisselam o arz ve semanın hazinelerine sahip. Allah-u Teala'nın vermesiyle ilgili. Mesela Süleyman Aleyhisselam'ın mührüyle ilgili çok değişik rivayetler var. Okuyun. Mühür kimdeyse Süleyman odur diye bir laf var. Bu tarihsel bir laf. Bir şeyleri anlatıyor. Allah-u Teala'nın o yüzükle beraber bir mülkün gücünün anahtarları verdiğiyle ilgili bir rivayet var. Bu bir film var. Yüzüklerin Efendisi diye. Bunun da bu Kur'an, tabii ki böyle İslami hakiki gerçekler var, din gerçekler. Ondan esinlenerek yapılmış filmler. Mesela o filmde geçen birçok şeyin İbnül Arabi'nin kitabında geçen anlatımlardan esinlenerek yapıldığı söyleniliyor. Hani bizde din uyutur, din afyondur falan deniyor. İşte din işleriyle dünya işlerini karıştırmamak lazım deniyor. Ama film endüstrisinden her türlü algı operasyonuna kadar her türlü yönetimde bu dinden faydalanılıyor. Yani şu deniliyor: biz her türlü enstrümanı kullanırız ama ey bizim idare edeceğimiz toplumlar, siz dinden uzaklaşın. Ya da en basit halleriyle yapın ki biz sizi iyi yönetebilelim gibi oyunlar var. Oyunlara gelmemek lazım. Çünkü Allah mülkü Müslümanın eline vermiş, idareyi. Her türlü hakimiyet Müslümanın elinde olması lazım. Murad-ı ilahi bu. Bizim bu tür her şeye karşı uyanık olmamız lazım. Davut Aleyhisselam'la ilgili hadislerde de geçiyor. Onları geçen hafta şey yaptım. Sahabe Efendimiz'e Abdullah bin Amr As var. Çok oruç tutmak istiyor. Peygamber Efendimiz'e geliyor. Her gün oruç tutacağım diyor. O diyor ki Peygamber Efendimiz'e, ayda 3 gün tut diyor. Daha fazlasına malikim diyor. İşte yani orada hadis uzun gidiyor gidiyor gidiyor hadis. En son diyor ki bir gün oruç tut, 2 gün tutma, daha fazlasını yapabilirim diyor. Öyleyse bir gün oruç tut, bir gün iftar et, daha fazlasını yapabilir, hayır diyor. Bu en eftal oruçtur. Kardeşim Davut Aleyhisselam'ın orucudur. Bu hadislerde geçiyor Peygamber Efendimiz'in şeyine. Bir gün iftar eder, bir gün şey yapardı, o iftar ederdi. Bunu da Sebe suresinde işlerken şöyle şey yapmıştık. Hani oruç tutmaya sabır, iftar etmeye şükür dersek, imanın yarısı sabır, yarısı da şükür demiştik. İşte Davut Aleyhisselam bu ikisini cem etmiş, kendinde cem etmiş birisi. Özellikle şükür konusunda çok iyi. Sebe suresine geçiyordu. Ey Davut ailesi, şükürle çalışın. Hala Davut diye geçiyor orada. İ'melu şükran. Şükür imal edin. Bakın onun eğer orada şükran hal ise, şükür üzerine çalışın. Şükür halinde çalışın. Eğer Arapça bilenler için söylüyorum, mef'ulün bih ise orada da şükür imal edin. Yani yaptığınız her işte şükür çıkaracak davranışlarda bulun. Yani şükür imal edin. Aman ya Rabbim ne güzel şartlarım. Aman bana ne güzel şeyler veriyorsun. Aman şuna bak. Biz ise farkında mısınız, tam tersini yapıyoruz. Hep şikayet ediyoruz. Ben kendi adıma söylüyorum, öyle bir kimliğim var. Hep eksik buluyorum. Halbuki şükredecek bütün unsurları bulmak lazım. Hastalıkta bile işte bir şey oldu ama daha kötüsü olabilirdi. Ya yine de bak ilacı var bu devirde, bak yöntemi var. Ya işte hastalıklarıma kefaret, ya da benim hangi yerde hatam var bunu anlamama vesile oluyor. Bunun gibi her şeyde şükür imal edin diyor Allah-u Teala. Yani Davut Aleyhisselam, Ali Davut diyor. Bak Davut demiyor. Ali Davut diyor. Yani ey Davut Aleyhisselam, Davut gibi olmak isteyenler. Onun kimliğinde olanlar. Burada Davut'u neydi, ne demekti manası? Geçen şey yaptık.
Çok seven.
Vedud. Vedud. Vedat demek. Vedud yani. Çok seven ve sevilen.
Sevilmeye layık olan.
Biliyorsunuz Esma-i Hüsna'dan Vedud. Davut isminin manası da İbranice'de bu demekmiş. Yani Allah'a sevgiyle yönelenler. Allah'ın kendisini sevmesini isteyenler. Siz de öyle mi olmak istiyorsanız? Bakın Davut'a yaptığımız emiri siz de yapın. Şükür ederek amel edin. Şükür modunda yaşayın. Şükür imal edin. Yani şükür üretin. Şükür fabrikası olun yani. Ama kendi adıma söylüyorum. Çevremde de gördüğüm var. Hep eleştiriyoruz. Hep eksik buluyoruz. Hep bir şeyini buluyoruz. Güzel taraflarını bulamıyoruz maalesef. Allah bizi şükredenlerden eylesin inşallah. Bir de hadislerde geçen mezmur ifade, mezmur var. Yine hadislerde bir rivayet daha var Davut Aleyhisselam'la ilgili. Şöyle metinden okuyorum. Bu İslam Ansiklopedisi var. Türk Diyanet Vakfı'nın o 30 küsur ciltlik şeyi var. Ben ondan çok faydalanıyorum. Gerçekten ansiklopedik olarak güzel bilgiler var. Onun da yeni sitesi güncellendi. Oradan da Davut Aleyhisselam okurken bu bilgiye ulaştım. Hazreti Ayşe ve Ebu Hureyre'den rivayet edilen bir hadise göre Hazreti Peygamber Ebu Musa el-Eşari'nin sesini işittiğinde Ebu Musa'ya Davut'un mezamirinden verilmişti. Yani mizmar var ya, mizmarın çoğulu mezamir. Mizmar enstrüman çalmak için kullanılan flüt benzeri şeyler. Rivayete göre Davut Aleyhisselam sesi de çok güzel ya, hem bir musiki enstrümanıyla beraber bu zeburdaki mezmurları okuyor, yöneliş yapıyor. Onunla ilgili demek ki Ebu Musa el-Eşari'nin sesi çok güzelmiş. Ona övgü olarak da buradan şey olmuş. Bir rivayeti de yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan bir rivayet. Davut'a kıraat kolaylaştırılmıştır. O bineğinin hazırlanmasına emreder ve bineği hazırlanmadan zeburu okurdu. Ayrıca yalnız kendi el emeğini yerdi. Buhari'de geçen bir hadisi şerif bu. Yani hadislere baktığımda Hazreti Davut'la ilgili 3 rivayet var. Birisi dediğim gibi Davut Aleyhisselam'ın orucu. Ha bir de şeyi var. İbadete düşkünlüğü vardı. Allah'ın en sevdiği namaz Davut'un namazı. En sevdiği oruç da yine Davut'un orucudur. Yine Buhari'de teheccüde geçiyor. Yani Davut Aleyhisselam geceyi 3'e ayırırmış. 3'te birinde uyurmuş. Gece kalkarmış. 6'da birinde tekrar uyurmuş. Geceliğinde sürekli ibadet eden birisiymiş. Bakın ben zaten hep şunu görüyorum. Allah-u Teala mesela cennetle müjdeliyor sahabe efendilerimizden. Ama hiçbirinde bir gevşeklik yok. Sanki müjdelenmemiş gibi şeylerine devam ediyorlar hayatlarına. Ya Allah-u Teala garanti vermiş. Cennetini alacağım demiş. Yan gelip yatar. Garantisi var. Hayır, diğerlerinden daha gayretli. Öyle ki öyle. Bak ben peygamberim demiyor, ben kurtardım demiyor. Bir mücadele içerisinde bu kadar şeyim diyor. En çok hisli, sürekli ağlıyor, tevazu halinde, geceleri hep ayakta. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de öyle. Bir gün kalkıyor Hazreti Ayşe, validemiz, annemiz, bakıyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayakları şişinceye kadar namaz kılıyor. Ya Allah'ın Resulü diyor, senin geçmiş ve gelecek bütün günahların affolunduğu halde niye böyle yapıyorsun? Diyor ki ben şükredici bir kul olmayayım mı? Yani ibadet farklı bir şey. Yöneliş farklı bir şey. İşte bu evvaplıkla ilgili. Şimdi burada evvaplığa bir geçiş yapalım 17. ayetin şeyinde sonunda. Bismillah, bakın ne diyor? İnnehu evvab. Şüphesiz o evvaptır. Şimdi evvap kelimesini daha evvel de bazı yerlerde açıklamıştık ama tekrar açıklamaya çalışacağız. Bu yine 30. ayette, yine bu Saat suresinde ve 44. ayette de geçiyor. İnnehu evvap diye hem 30'da hem de 44'te geçiyor yani şeyde. Şimdi evvap dönmek, dönen demek. Ebe fiili dönmekle ilgili bir şey fiil. Elif, vav ve be. Arapçada o kadar çok dönmekle ilgili fiil var ki geçen arkadaşlarla şey yaptık. Mesela reca'a dönmek. Aude, ade dönmek. Masir diyor mesela, masara dönmek, ileyhi nüşür diyor, nüşür yine dönmek. İlginçtir, tövbe, tövbe kelimesi var ya, bugün onu da açıklayacağız, o da dönmek. Ebe dönmek, inabe dönmek. Daha çok vardır da hani benim aklıma gelenler, bunların her birisinin farklı yerlerde farklı manaları var. Şimdi bunlardan bizi üçü ilgilendiriyor. Onu değineceğim bu şeyde. Tabe, dönmek, evvat kelimesi ve münib kelimesi. Bu üçünü şey yapacağız, işleyeceğiz. Şimdi değişik kulluk seviyelerine göre Allah-u Teala değişik yönelmeler var. Bazısı hiç tanımıyor Allah'ı. Tanıyor, varlığını kabul ediyor ama kulluktan çekiniyor. Bazısı bir zaman dönmüş, bırakıyor. Değişik değişik kulluk şeyleri var. Şimdi günahkar yaşayan birinin olduğunu düşünelim. Hatalarını anlıyor ve dönüş yapıyor. Bu dönüşe ne deniyor biliyor musunuz? Tövbe. Şimdi ilginç değil mi bu tövbe kelimesinin böyle dönmek manası olduğunu bilmiyorduk. Ama şeye bakın, Bakara 37'ye bakın. ...37. ayette... ...fetelakka Ademü... ...min Rabbihi kelimatin... ...Adem aleyhisselam... ...şeyden... ...Rabbinden... ...bir takım kelimeler telakki etti... ...aldı, erişti... ...ulaştı manasında... ...fetebe aleyhi... ...böylece... ...Allah tövbesini kabul etti... ...diyor bakın burada... ...fakat fiil ne tebe... Şimdi ne demek biliyor musunuz? Tövbe etti demek. Fail kim? Allah-u Teala. Şimdi bizim bildiğimiz manada tövbe etmek olsa Allah-u Teala bu fiili işlememesi lazım. Yani tövbe eden birisine yüzünü çevirdi, tövbesini kabul etti. Şimdi düşünün, hatadasınız. Haşa, Allah-u Teala'dan yüz çeviriyorsunuz. Sonra pişman oluyorsunuz. Tekrar tövbe ile Allah yapıyorsunuz. Allah'a dönüyorsunuz. İşte bu tevbe. Allah-u Teala da ettevvab olduğu için, tövbeleri kabul eden olduğu için, kendisine tövbeyle dönen kuluna yaptığı da tabe ale. Ala harfi ceriyle kullanılıyor burada. O da ona döndü. Kulun Allah'a dönüşüne tevbe ila, ila edatıyla harfi ceriyle kullanılıyor. Allah-u Teala'nın kuluna yaptığını ise tabe ala. Yani üzerine döndü olarak kullanılıyor. Demek ki dönmek fiili sadece tövbek değil, hatadan dönüş. Kuldan olduğu zaman. Yani dönüş, kuldan Allah'a olduğu zaman hatadan dönüş. Allah'tan kula olduğu zaman da bu dönüşe yapılan karşılık. Bu arası anlaşıldıysa ikinciye geçeceğim. Allah-u Teala'nın bu fiille ilgili Esma-i Hüsna'daki şeyine ettevvabı. Yani Allah çok çok dönen. Yani çok çok tövbe eden değil. Çok çok dönen ve tövbelere karşılık veren. İlginç tarafı bu tevvab fiili insan içinde kullanılıyor. Merak ettim, tevvab insan için kullanılıyor mu? Kullanıyormuş. Bakara 222'ye bakar mısınız? Bakın Bakara 222 sayfa 34'te. Son kısmı Bismillah. İnna Allahe yuhibbu tevvabin. Allah tevvabinleri seven. Tevvabin, tevvab kelimesinin çoğulu. Yani çokça tövbe edenleri sever. Burayı niye getirdim? Tevvab kelimesine baktım. 6-7 yerde geçiyor. Hem Allah-u Teala için kullanılmış. Allahu ve tevvabı rahim falan olarak geçiyor biliyorsunuz. Fakat insan içinde kullanılıyor işte burada. Yani Allah da tevvab. Allah da tevvab, kul da tevvab olabiliyor. Nasıl oluyor? Her türlü hatasını bulduğunda çok çok tövbe ederse tevvab olmuş oluyor. Bu Arapçada mübalağalı ismi fail deniyor buna. Kahır, kahhar gibi. Hamale, hammal gibi. Bu yani ortadaki harf şeddelenince, çift okununca bu manada kullanılabiliyor. Şimdi birinci aşama tevvaplığı kulun. Yani Allah'a tövbe ederek dönmesi. Hep negatiflerde tövbe ederek, tevvab olarak dönüyor. Şimdi tevvab etti, tevvab oldu affedersiniz. Allah da tövbesini kabul etti, bir müminlik şeyine girdi, moduna girdi, yaşıyor. Fakat Allah-u Teala'nın muradı ne? Sürekli kulunun kendisine yönelik, kendisine dönerek yaşaması. Bakın seviye yüksek artık. Tevvap oldu, bir rayına oturdu. Ama her zaman olmuyor bu. Değil mi? Her zaman kul aynı modda olmuyor. İşte unuttuğunda, masivaya döndüğünde, biraz daha moddan uzaklaştırdığında hatırlayıp tekrar dönmesi evvaplık hali. Hani o evvaptı diyor ya, innehu evvap. Davut Aleyhisselam. Sürekli Allah'a döner ama unuttuğunda hataya düştüğü gibi oluyor işte. Yani seviye farklılığı bu. Tekrar tekrar dönmesi evvaplık hali. Yani negatiflikten pozitifliğe dönmek değil. Negatiflikten pozitifliğe dönmek tevvaplık. Pozitifin içindeyken dönüş hali, özellikle de unuttuğunda, azaldığında, eksildiğindeki dönüşlük hali evvap. Yani Allah-u Teala bizim evvap olmamızı istiyor. Şimdi üçüncüsü, bir aşama daha var dedik ya, münib hali. Münibine ileyhi diye Rum suresinde bunu işlerken Hanif sohbetlerinde işlemiştik hatırlarsanız. Müniplik de şimdi normal yaşantın içerisinde ibadet modunda Allah'a dönüyorsun ama bir de bir üst kademe var. Yani kullukta belli bir yerdesin, artık bir üstüne çıkacaksın. Allah-u Teala seni çeşitli şeylerle imtihan ediyor ve Allah'a normalden daha üst boyutta yönelmeni istiyor. İşte bu vesilelerle, bela müsibet olabilir ya da idrakın artması olabilir, üst kademeyle Allah'a yöneliş durumuna da müniplik deniyor. Bunu ben birçok ayette işaretlerini buldum. Size özet bilgi olarak veriyorum. Belki diğer şeylerde veririz. Mesela bunun en büyük işaretlerinden birisine bakın, Sad suresinin aşağılarına doğru indiğimizde, işte haftaya bunu işlemeye başlayacağız. Secde ayeti var. Bu secde ayetinde Davud Aleyhisselam bir olay yaşanıyor. 99 koyun meselesi. Onunla beraber 24. ayet secde ayetidir bakın. Zannetti Davud'a, Davud zannetti enneme fetennâhu, onu fitneyle imtihan ettiğimizi anladı. Festavfera Rabbehu, Rabbine istiğfar etti. Ve harra hurra rakiyen, rükû ederek secdeye kapandı ve enâbe, ve Allah'a yöneldi. İşte hani üçüncü yöneliş dedik ya, inap bu. Bunu yapan kimseye münib deniyor. Bak şimdi 17. ayette diyor ki o evvaptı diyor. Şimdi ikinci bir kademeden bahsediyor, münib olarak yöneldi diyor. Çünkü orada anlatılan bir kıssada öyle şeyleri anlıyor ki Davud Aleyhisselam imtihan edildiği anlıyor. Oradan ders çıkarıyor. Onu işte haftaya anlatmaya çalışacağız. Bunun üzerine yönelişinde ciddi bir artış oluyor. Artık münib olarak yöneliyor. Evvaptı, münib oldu. Dolayısıyla tekrar söylüyorum, 3 kademe. Tevvap, evvap ve münib. Güngör Hoca ile konuştuk bunları. O diyor ki normalde hepimize Allah'ın ipine, hablullah, sımsıkı sarılmamız lazım. Hata ediliyor. Hata ettiğini anlıyorsun. İpe tekrar sarılman tövbe. O sürekli o ipe sarılma hali evvaplık. Ama ara sıra gevşetiyorsun onu. Ama yanlıştan ötürü değil. Modunda düşüklük oluyor. Dünyaya dalıyorsun, bir şey yapıyorsun. Ona tekrar tekrar sarılman, yönelerek sarılman evvaplık. İpte yukarı doğru çıkman müniplik.
Burada zaten idrakinin arttığını hissediyorum.
Tabii idrak artışıyla oluyor zaten. Şimdi bu idrak artışı ya pozitifte oluyor ya da Allah bir musibet ve bela ile oluyor. Hayda, nasıl oluyor? Şeye bakın, Rum suresi 33. ayete bakalım. Sayfa 407'de 33. ayet. İnsanlara bir zarar dokunduğu vakit ve izâ messen nâse zurra, zarar geldiği zaman de'av. 33 sayfanın en başı değil mi? Evet. De'av rabbehum, rabbelerine dua ederler. Münibine ileyhi. Bak burada da münib. Şimdi başlarına bir zarar dokunuyor. Mesela denize açılıyorlar. Her şey günlük gülistanlık. Bir anda fırtına kopuyor. Bir anda fırtına kopuyor. Bir zarar değil mi? Muzarar. Hemen o anda bakın kul, yani böyle o evvat seviyesinde falan değil. Ne yapıyor biliyor musunuz? Münibine ona, ileyh olarak ona yöneliyor. Yani Allah'ı görür gibi sanki. Sürekli Allah'a yönelen biriymiş gibi yöneliyor. Hani bir atasözü var ya, İngiliz atasözü. Siperde ateist olmaz diye. Öyle bir, mesela depremlerde insanlar anlatıyor. Hemen en büyük mümin gibi Allah'a yöneliyorlar. Neden? Fıtratında var, korku var, haşyetullah var, yöneliliyor. Yani negatifte olan bile çok olağanüstü bir şeyle karşılaştığında münip seviyesinde, kendi seviyesine göre müniplikle yönelebiliyormuş. Bir de evvap konumunda, yani tevvaplığı geçti. Evvap olarak Allah'a yönelme durumunda, yani bizim olmamız gereken, sürekli Allah'a yönelerek yaşama modunda olmamız gerekiyor. Bir de böyle bir şeyle karşılaşıldığında ne oluyor? Müniplik artıyor. Yani pardon, yöneliş artıyor, müniplik oluyor. Yani bela, musibet ya da idrak artırıcı şeylerle. Her zaman bela, musibete de gerek yok. Eğer bir kişinin idrakı, tefekkürle, düşünceyle, ya benim böyle olmam lazım dediğinde idrak artmış oluyor zaten. O şekilde de bir kademe üstüyle de yönelmiş olunuyor. Şimdi bunların hepsine, bu yönelmelerin hepsine biz zikir modu da diyebiliriz. Zikir modu Allah'ı unutmadan yaşama modu. Bunun zıttı gaflet. Zikir öyle yüksek ki Allah-u Teala ne diyor? Vele zikrullahi ekber. Allah'ın zikri en ekber olandır, en büyük olandır. Bizim unutmadan yaşama modunda olmamız lazım. Sürekli Allah'ı hatırlayarak yaşamamız lazım. Bakın bunu bir tecrübe edin. Günlük hayatta, yani bu sohbetin bir faydası olsun hepimize. Yani işte evvap buymuş, müniplik buymuş, tevvaplık buymuş değil. Bu Kur'an'ın muhatabı olan bizler buradayız değil mi? Bu sohbeti dinliyoruz. Amacımız ne? Allah'a daha iyi kulluk etmek. Allah'a kulluk seviyemizin yükselmesi. Kur'an, bunu neyle sağlıyoruz? Kur'an'ı daha iyi anlayarak ve Kur'an'da geçen kavramları daha iyi yaşantımıza geçirerek. İşte bunlar benim değil, yani Kur'an'da geçen kavramlar. Tevvaplık, evvaplık ve müniplik. Şimdi bunu anladık. Ne yapmamız gerekiyor artık? Ha Rabbim, özür dilerim. Ben hatalarım var. Sana tövbe ederek sana yöneliyorum. Ben evvap modunda yaşamaya niyetliyim ya Rabbi. Bir ne yaparsam yapayım sana yönelerek. Yürüyorsunuz yolda. Allah'a yönelerek. Namazda yönelmeden namaz kıldığımızı hissedin. Yönelin evvap olarak. Zaten ihsan üzerine olmak bu değil mi? İhsan neydi? Allah'ı görür gibi ibadet etmek. Sen onu görmüyorsan da Allah seni görüyor. Bak muhsinlik bu. İhsan, muhsin. Muhsin üzerine yaşama. Hep bu işte çerçevenin içerisinde ifadeler. Bu böyle olduğumuzda Allahu Teala da bize ne yapıyor? Yaklaşıyor. Feskurune eskurkum. Siz beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim. İlk adımı bizden bekliyor. Biz zikredince Allah bizi zikrediyor. Yani ben sizi zikredeyim ki siz de beni zikredin değil. Bunları ben önemli olduğunu düşünüyorum. Bu evvaplık gelmişken de bunları izah etmek istedim. İşte Davut Aleyhisselam'ın kimliği oymuş. Sürekli evvapmış. Ben kralım. Şu kadar gücüm var. zaten peygamberim, zaten benim ahiretim garantilendi demiyor. Sürekli bir yöneliş halinde. Geceliğin bizim gibi saatlerce uyumuyor. Üçte bir uyuyor, sabaha kadar Allah'ı zikrediyor. Dağlar taşlar onunla zikrediyor. Onun hayantı başka şeyleri de Feskur ile Sad suresinde yine İspır sabret alâ mâ yakulun Veskur zikret Davut'u diyerek de onun o evvaplık hali Allah'ın Resulüne örnek olarak gösteriliyor.
Hocam
şimdi soru geldi de yani Davut Aleyhisselam evvapsa biz neyiz? Yani onun münip hali vurgulu gibi geldi ama şu var bakın Allah-u Teala herkese seviyesince büyük yüklüyor, beklentisi oluyor. Yani ne diyor? Kul kullun ya'malu ala şakileti ferabbekum a'lemu huve ahda men huve ahda sebila. De ki her amel şakileye göredir, bir ölçüye göredir. De ki Allah kimin amel işlediğini daha iyi bilir. İsra suresi. Şimdi o kendi konumunca o. Biz de kendi konumunca oyuz. Siz herkes gelişmek üzere bu dünyaya geldi. Herkesin bir aşaması var. Şimdi Allah-u Teala peygamberlerin de Rabbi. Rab ne demek? Hani yaratan özelliği var. Terbiye. Terbiye ediyor ki kemaliyete ulaşsın. Terbiyeden maksat, mesela biz terbiyeyi yanlış kullanıyoruz. Bize otorite sağlasın diye terbiye ediyoruz çocuklarımız şeyi. Yani haddini bildiriyoruz. Amaç haddini bildirmek değil. Amaç kemaliyete ulaştırmak, geliştirmek onu. Alemlerin Rabbi o. Hem sahibi, hem yaratan, hem sahibi, hem kural koyucu, hem de terbiye eden. Peygamberleri de terbiye ediyor. Yani onların da kemaliyete erişmesini sağlıyor.
İmtihanlar işte, daha farklı olduğu için o zaman.
İşte ama imtihandan maksat da terbiye. Yani onun gelişmesini sağlamak. Yani imtihanın da bir amacı var. Allah-u Teala amaçsız hiçbir şeyi yaratmamış. Yani bir musibet veriyorsa rastgele vermiyor onu. Bakalım ne yapacak değil. Onun özelliklerine göre veriyor. Yoksa haşa Allah-u Teala zalim olurdu imtihan ederken o bela musibetleri verirken. Bir sebebi var. Kişinin tövbe etmesi gereken durum var. Tezekkür etmesi gereken bir durum var. Onun sonucunda ders çıkarırsa da şeyi gelişiyor. Kemaliyeti, idrakı, irşatı, mertebesi artıyor yani. Hani tamam Davud Aleyhisselam'a göre evvaplık, bize göre müniplik ama kendinde bir seyr-i sülüğü var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in seyr-i sülüğü var. Neden? Nereden anlıyoruz bunu? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir rivayete göre günde 70 kez, bazı bir rivayete göre 100 kez estağfurullah diyor. Kim? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Neden? Onun da kendi bir seyri suluğu var. Seyri suluğuna göre o da mertebe kaydediyor sürekli. Bizde kıyaslanmaz tabii ki. Biz aynı bile yaşasak, zarar yapmasak bile kar oluyor bizim için. Geriye doğru sayıyoruz yani. Vel Asr'a göre, Asr suresine göre şey var. Evet, oyun ve eğlence yeri değil. Yani buraya dünyaya gelmemizin bir amacı var. Hele galübelayla düşündüğümüzde işte geçen konuştuk. Galübelada yaptıklarımıza göre bu yaşantımız takdir ediliyorsa, orada verdiğimiz ahit ve misakın burada gerçekleşme yeri, hatta daha üstüne çıkma yeri ise oyalanmak hata. Ama dünyayı gerçek gibi, ahireti rüya gibi algılıyoruz. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki insanlar uykudadır, ölünce uyanacaklardır diyor. Neyi kastediyor? Burası bir rüya gibi, ahiret var, asıl hayat orada. Ya uyanın, asıl orası. Ama biz rüyada yaşamayı maharet zannediyoruz. Uyanınca anlayacağız, geç olacak ama bu kadar işte Kur'an, bu kadar zikir, bu kadar öğüt, bu kadar hadis, bunu bizim idrak edebilmemiz için. Derinlerimiz biliyor ama unuttuk. Galibeda'da yaşadıklarımızı unuttuk. Burada işte hatırlatıcılarla, hidayet mekanizmalarıyla inşallah bunu hatırlayanlardan oluruz inşallah. Evet, Davud Aleyhisselam'la ilgili söylenecek çok söz var ama burada şey yapalım, zaten Sebe suresinde de bunları iyice açıklamıştı. Belki bir iki yer eksik kaldı gibi geldi evvaplıkla müniplikle ilgili. Bazı ayetler not almıştım ben. 39-54 gibi, 50-32 ve 33 gibi. Haftaya da bunlarla devam ederiz inşallah. Allah-u Teala bizi Fatiha'da söylendiği gibi ne diyordu? İhtina, bismillah, ihtina es-sıratel müstakim sıratel lezine en'amte aleyhim. Kendilerine nimet verilenlerin yoluna. Onlar kimdi? Nebiyyine ve sıddıkine ve şühedai ve salihine. Dört tane grup var. Dört grup var. İşte bu dört gruptan olan nebileri bu Sad suresi vesilesiyle Davud Aleyhisselam üzerinden bir numunesini görmüş olduk. Onların yoluna uy. İşte onun özellikleri vardı, ibadet etmesi ve en çok da özelliği, yani benim Davud Aleyhisselam deyince aklımda kalan o aşk, muhabbet, sevgisi ve evvaplığı, Allah'a sürekli olarak yönülmesi. Bunun sayesinde Allah-u Teala'nın onu teyit etmesi, güçlendirmesi, sürekli olağanüstü haller vermesi. Zaten bu önümüzdeki ayetlerle beraber onları daha da işleyeceğiz. Allah-u Teala bizleri başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere onun kendi nebilerine, sıddık nebilerine, onların nebilerine ve sıddıklara, şehitlere, salihlerin yolunda amel etmeyi nasip etsin. Onun yolunu da kolaylaştırsın. Yoluna ilettikten sonra da ayaklarımızı onun üzerine sabit kılsın. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk.